Ayrım 20. Gülmece Öyküleri 13. Nah kalkınırız, gözünüz aydın efendim. Aziz Nesin, sayfa 260. Vesaire. Gümrüğe gelen adam, fareler geldi mi diye sordu. İlgili gümrük memuru, ne dedi, fare mi? Fareler, beni baş tabip bey gönderdi, hastane için fareler gelecekmiş de. Odadaki memurlar gülüştüler. Besbelli adam kimseye zararı olmayan zararsız delilerdendi. Bu da aklını fareyle bozan bir yarı deliydi. Adamla bir zaman alay ettiler. Ama bu yarı deli gümrüğe tebelleş olmuştu. Ertesi gün yine geldi. Fareler geldi mi diye sordu. Ne yapacaksın fareleri? Burada üretilecek de. Gümrükçüler kahkahalarla gülüyorlardı. Demek fare çiftliği kuracaksınız öyle mi? Başka biri de belki de inek sağar gibi fareden süt sağacaklardır dedi. Bir memur da akıl verdi. Hemşerim, gümrük ambarında fare sürüyle. Getir bir kaban da 40-50 tane tutuverelim. Adam, fareleri ben ne yapacağım dedi. Doktorlar ısmarlamışlar. İlaç diye mi? Bir gümrükçü fare yavrularının gerçekten yaralara ilaç diye kullanıldığını söyledi. Bir memur da, yok yahu dedi. Fareler hasta da tedavi edecekler. Belki de ameliyat ederler dedi başka biri. Fareleri soran adam, 4 gün üst üste günde 2 kez geldi. Her gelişinde gümrük memurları kahkahadan kırıldılar. Ama 5. günü limana demirleyen bir Fransız gemisinden tel kafes içinde 14 fare gümrüğe gelince işin rengi değişti. Bu küçük sevimli hayvanlar fare olmaya fareydi ama renkleri bizim farelere benzemiyordu. Tüyleri kül rengi değil beyazdı. Tel kafesin içinde koşuşup oynaşıp duruyorlardı. O güne kadar gümrükten hiç fare geçmediği için bu pamuk tüylü hayvancıklarla bütün gümrük memurları ilgilenmişti. Müdür bile odasından gelmiş beyaz farelerin kafesi önünde epey oyalanmıştı. Gümrüğe gelen Fransızca yazı Türkçe'ye çevrilince bu farelerin Fransa'dan buradaki bir hastaneye hediye olarak gönderildiği anlaşılmıştı. O sabah gelip fareleri soran adamla gümrükçüler alay etmediler. O daha fareler derken evet geldi dediler. Adam doktora haber vereyim öyleyse diye hemen koştu. Ertesi gün bir genç doktor yanında 2 kişiyle gümrüğe geldi. Gümrük müdürünü gördü. Elindeki yazıyı da gösterdi. Sonra gümrük müdürüne bu farelerin hastaneye çok lazım olduğunu, bunların üretileceğini, üzerlerinde tıbbi deneyler yapılacağını anlattı. Genç doktor anlatırken müdür düşünceliydi. Gözleri sanki duvarların arkasında çok uzak bir yere dalmıştı. Elindeki kalemi dişleri arasında çiğneyerek, ''Evet, evet'' diyordu. Genç doktor, ''Şimdi alabiliriz değil mi?'' dedi. Gümrük müdürü, ben de onu düşünüyorum dedi. Hangi muameleye göre fareleri size teslim edeceğiz? Ne gibi? Gümrük muamelesi ne üzerinde vergi alacağız? Hiçbir yerde gümrükten geçen farelerden alınacak vergi için bir şey göremedim. Ama evet biliyorum bunlar hediye ama vergi alacağız. Ama evet biliyorum bunlar tıbbi deneyler için vergi alınacak. Ama beyefendi, evet biliyorum hastane için olsun. Değil mi ki gümrükten geçiyor bir vergisi olacak. Yalnız bütün gümrük tarifesine baktım. Ne fare var ne fareden alınacak vergi. Ama efendim hakları da var. Günün birinde Fransa'dan fare ithal edileceği nereden akıllarına gelebilirdi? Gümrük tarifesini yaparken fareleri düşünmemişler. Peki şimdi bir yolunu bulacağız elbette. Ben de işte onu düşünüyordum. Ama nasıl? Siz de takdir buyurursunuz ki gümrükten geçen her malın resmi bir muamelesi vardır. Ancak elimizdeki mevzuatta fareler hakkında ne gibi resmi muamelenin tatbik edileceği yazılı değil. Yalnız efendim, biliyorum siz de takdir edersiniz ki... Genç doktor hastaneye döndü. Durumu baştabibe anlattı. Baştabip fareleri gümrükten çıkarabilmek için birkaç büyüye gitti. Onlar hem baştabibi hem gümrük müdürünü haklı buluyorlardı. Bu fareler hemen gümrükten çıkarılmalı, hastane emrine verilmeliydi. Ama gümrük müdürü ne yapabilirdi? Ertesi gün hafta tatiline geldiğinden hiçbir şey yapılamadı. Hafta başı doktorlar paçaları sıvadılar. Bu işte tıpla hukuk çarpışıyordu. Gerçi hukukçular tıpçıları, tıpçılar da hukukçuları haksız bulmuyorlardı. Farelerin gümrükten çıkarılmasında birliktiler ama nasıl? Ortada bir gümrük nizamnamesi, bir de gümrük tarifesi vardı. Gümrük uzmanları bir karara varmak için toplandılar. Müdür durumu açıkladı. Gümrük tarifesinde fare bulunmuyor, tavuklardan bir mecidiye, kaz ve hindi gibi kümes hayvanlarından 3 mecidiye, koyun ve keçilerden 1 altın vergi alınır. İnek, öküz, manda gibi büyükbaş hayvanlardan 5 altın. Damızlık inek, boğa olursa 10 altın. Uzmanlardan biri, fareye benzer hayvan yok mu dedi. Müdür, yılan var dedi. Sirkler, cambazhaneler için gelecek yılanlardan 1'er altın gümrük resmi. Eski bir gümrükçü Kuş dedi. Fare de kuş sayılabilir. Kuşlardan 2 mecidiye, balıklardan 10 kuruş. En iyisi fareleri kafesten çıkarıp salmaktır. Fareleri bırakmalı. Sonra hastanenin doktorları kaçan fareleri yakalarlar. Bu bir hile-i şer'iye idi. 3 gümrük uzmanının buna aklı yattı. Gümrük müdürü ise buna itiraz etti. Ambara girmeden önce olsa bu mümkündü ama şimdi olamaz. Bir kere fareler ambara girdi. Ambar defterinde kayıtları var. Nasıl çıkarabiliriz? Fareleri kafesten kaçırmak sorumluluk gerektiren bir iştir. Bu gerekçe karşısında farelerin kafesten kaçırılması da doğru bulunmadı. Eski bir gümrükçü, bir yol var dedi. Koyundan ne kadar gümrük resmi alınıyor? Koyuna göre fareye de bir para koyarız. Koyundan bir altın, bir fare koyunun kaçta kaçıdır? Neden koyundan da kuştan değil? Bayım, hayvanlar ağırlıklarına göre değerlenmezler. Bir kuştan bile bir altın vergi alıyoruz. Ağırlığa göre gümrük resmi olur mu? Bütün gümrük uzmanları büyük bir iyi niyetle fareleri gümrükten çıkarmaya uğraşıyorlar ama mevzuat karşısında elleri kolları bağlı kalıyordu. Hiçbir karara varamadan dağıldılar. Bu zorluğu nezarete bir raporla bildirmekten başka yol yoktu. Fareler için yeni bir gümrük kanunu mu çıkardı yoksa bir komisyon toplanıp karar mı verirdi? Her neyse onlar bir sonuca varırlardı. Nezaretten gelen kararda şöyle deniliyordu. Hastanesine Fransa'dan ilmi tecrübeler yapmak üzere gönderilen 14 farenin ne yoldan gümrükten çıkarılacağı hakkındaki soru üzerine mesele incelendi. Bu hususta toplanan komisyonun aldığı karar aşağıdadır. Her ne kadar gümrük tarifesinde fareler hakkında bir madde yoksa da aslan, kaplan, fil vesaire hayvanlar için 5 altın gümrük resmi alınır diye bir kayıt olup bu kayıttan tarifede adı geçmeyen hayvanların vesaireye gireceği açıkça anlaşıldığından vesaireye giren farelerin beherinden 5'er altın gümrük resmi alınması uygun görülmüştür. Bu rapora göre kaplan, aslan ve fil gibi farelere de 5'er altın gümrük vermek gerekiyordu. Buna doktorlar itiraz ettiler. Böyle olduktan sonra onlar deney yapmak için fare değil fil getirirlerdi. Bu itiraz Nazır Paşa'ya kadar duyuruldu. Böylece de iş yoluna girmiş oldu. Nazır Paşa farelerin hem hediye olması hem de ilmi tecrübede kullanılması nedeniyle gümrük verilmeden doktorlara hemen teslimi için ilgililere emir verdi. Doktorlar sevinçle 14 fareyi almaya gittilerse de alamadılar. Fareler 2 hafta önce ölmüştü. Hiç kimse de kokudan kafesin yanına yaklaşamıyordu. Kobay denilen beyaz farelerin ülkemize ilk girişi işte böyle olmuştu. Kim o? İki çeşit insan var. İkisine de sinir kesiliyorum. Bir çeşidi söze, efendim biz diye başlar. Ondan sonra palavrasının sonu gelmez. Dünya yüzüne medeniyeti ilk bizim getirdiğimizden tut, yoğurdu, tahin helvasını, lokumu bizim icat ettiğimize kadar insanlığa yaptığımız hizmetleri saya saya bitiremez. İkinci çeşidi büsbütün beter. Zaten biz böyleyizdir işte diye bir başladı mı, türlü eksikliği bizde bulur. Başımdan geçen olayı size olduğu gibi anlatabilmem için bu iki çeşitten bir insan olmadığımı söylemek zorunluluğunu duyuyorum. Ne kendimizi beğeniyorum ne de küçük görüyorum. Ne olmuşsa olanı anlatıyorum size. İki arkadaş Mr. Harper adında bir Amerikalı dostumuzun evine çağrılıydık. Mr. Harper evini arkadaşıma tanımlarken çeşmenin karşısındaki ev demiş. Mr. Harper'ın söylediği çeşmeyi bulduk. Çeşmenin karşısında 4 ev var. Acaba hangisi? Harper'ın evinin numarasını biliyoruz ama karanlıkta gözükmüyor. Evlerden birini çalıp soralım dedik. En yakınımızdaki bahçe içinde cici bir ev. Bahçe kapısını açtık. Alt katta lamba yanıyor. Pencereden evin içi görünüyor. Filmlerdeki gibi sanki öyle renkli, öyle hoş. İki kız çocuğu yan yana oturmuş, saçlar kurdeleli. Kitaplar, çiçekler, tablo görünüyor. Işığın çarptığı her yerden temizlik gözünüze doluyor. Kapıyı çaldık. Bir dakika geçmeden önce kapı üstündeki dış lamba yandı, sonra kapı açıldı. Karşımızda bir kadın vardı. Güzel değildi. Genç de değildi. Ama bir güldü, masallarda sihirli değnekteymiş peri kızı gibi güzelleşti, gençleşti. Gece vakti kapısını çalan iki yabancı erkeğe gülüyordu. Kadın. Ama ne dostça. İngilizce kimi istediğimizi sordu. Mr. Harper'ın evi dedik. Şu yukarıdaki ev, 18 numara dedi. Hani neredeyse çıkıp gösterecek. Doğrusu Amerikalı kadın çok da bir şey yapmamıştı ama alışmamış da ondan olacak. Kadının gülüşünden, tatlı dilinden içimiz ışıklanmıştı. Çıkarken bahçe kapısının üstündeki lambayı da yaktı. Yolumuzu aydınlattı. Kadının söylediği eve gittik. Ama orada iki ev vardı. Hangisi? Numarayı görebilsek kolay. Soralım dedik. Bahçe kapısından, yani kapı yok ya, kopmuş bahçe kapısı deliğinden geçtik. Bir gürültü oldu. Arkadaşım bir tenekeyle beraber paldır küldür yuvarlandı. Ne oluyor? Aman sorma, bacağın bir tenekeye girdi. Ben ona, yahu dikkat etsene demeye kalmadan bir suyun içine daldım. Ha toparlanayım derken ayağım kaydı, vıcık vıcık bir çamurun içine oturdum. Bre aman, kapana mı düştük, batağa mı girdik? Bir yekindim, ayağa fırladım. Arkadaşım ayağı tenekenin içinde yerde, onun yardımına koştum. Sol bacağını çöp tenekesinin içinden çıkarısıya öldük. O bana önüne bak diyor, ben ona önüne bak diyorum. Ben kötü bir şeyin içine düştüm galiba dedim. Evin kapısını bulduk, çaldık. Ses yok. Bir daha çaldık, yine ses yok. Acaba evde değiller mi? Baksana, içeride ışık var. Yoksa Mr. Harper'ın evi değil mi? Çal bir daha. Ayıp olur. Canım, hem evine çağırıp hem kapıyı açmamak olur mu? Bir daha çaldık, yine ses yok. Herhalde öbür ev olacak. Tam dönerken içeriden bir ses. Kim o? Ama nasıl bir ses biliyor musunuz? Sanki bir kuyunun dibinden geliyor. Kim o? Bir kadın ya mutfaktan, ya bodrumdan, ya da kömürlükten sesleniyor. Arkadaşım bana baktı. Ben ona baktım. Ne diyelim? Bilmem. Anlaşıldı, burası değil, dönüp gidelim. Bir kere kapıyı çalmış bulunduk. Merak etmezler mi? Ayıp olur. Peki ne yapalım? Bir daha çalalım. Zile bastım. Yine o kuyu dibinden gibi kadın sesi, kim o diye sordu. Oyu öyle bir ahenkle uzatıyor, sanki şarkı söylüyor sanırsınız. Biraz bakar mısınız lütfen? Biz onun kadar bağıramadığımız için kadın bizi duymuyor. Boyuna soruyor. Kim o? Artık ona duyurmak için ben de bağırıyorum. Biz. Siz mi? Evet, biz. Birbirimizin suratını görmeden bağıra bağıra konuşuyoruz. Siz kimsiniz? Hay Allah, ne dersin? Ben Hasan. Hasan mı? Evet. Hangi Hasan? Yaprak ofis bakım memuru Hasan. Ne istiyorsun? Mr. Harper'ın evi burası mı? Kimin kimin? Harper'ın. Kim kim? Kim dedim be? Harper, Mr. Harper. Halter malter oturmuyor burada. Burası Müslüman evi. Ters yüzü dönüyoruz. Arkadaşıma, aman çöp tenekesine dikkat diyorum. O da bana, asıl sen dikkat et, çirkefe girme diyor. Sokağa çıkıyoruz. Üstümden sular sızıyor. Arkadaşımın pantolonu diz kapağından yırtılmış, bacağı kanıyor. Sorduğumuz evin üstündeki eve gidiyoruz. Bahçedeki yola kum dökmüşler. Yürürken ayağımızın altındaki kumlar çatırdıyor. Kapıyı çalıyoruz. Kapıyı 15-16 yaşında bir gülümseyiş açıyor. Kış ortasındayız. Yüzümüze evin içinden ılık bahar yeli esiyor. Önce Türkçe soruyoruz. Anlamıyor. Sonra İngilizce Mr. Harper'ın evini soruyoruz. Genç kız anlatıyor. Solda kırmızı boyalı ev, 18 numara. Teşekkür ediyoruz. Yine bahçe kapısının lambası yanıyor. Arkadaşıma, ya bu ev ya da bu diyorum. Karanlıkta ne evin kırmızı boyası ne numarası görünüyor. Ne yapalım? Kapıyı çalıp soralım. Bahçeden geçiyoruz, evin kapısını bulduk ama zili bulamıyoruz. Kapının zilini bulmak için çakmağı yakmaya çalıştım, rüzgarda sönüyor. Karanlıkta el yordamıyla ikimiz de zil arıyoruz. Yok, ne zil, ne tokmak, ne de onlara benzer bir şey. Kapıyı vuralım mı? Başka da yol yok. Kapıya önce hafiften, sonra daha kuvvetli vurdum. Kim o? Dünyada karşılığı en zor soru, işte bu. Ahiret sorusundan da zor. Kim o? Hasan, biraz açar mısınız? Ha? Biraz bakar mısınız lütfen? Kimsin sen? Hasan. Aç da gir. Nasıl açalım? Nereden açalım? Uğraşıyoruz, kurcalıyoruz. Açılmıyor. İkinci kattan bir pencere açılıyor. Derinlerden kim o diye soran kadın değil, bu erkek. Başımı kaldırdım. Açılmıyor beyefendi. Penceredeki erkek, sen hayatında kapı açmadın mı hiç diyor. Omuzla kapının kanadını yukarı kaldır, otomatiktir, açılır. Biz bir şey soracaktık. Burası deniz yollarının danışma borusu. Bürosu değil. Çat pencereyi kapıyor. Arkadaşıma çıkışıyorum. Yahu şu adresi bir iyice öğrenseydin ya. Gecenin bir vakti rezil olduğumuz yetmiyor gibi bir de yollarda kaldık. Çeşmenin karşısı dedi. Herhalde şu ev olacak. Kapıyı bir Amerikalı kadın açınca umuda düştük. Hele şükür dedik. Orası da değilmiş. Kadın aradığımız evi eliyle gösterdi. Bahçesinden çıkarken güle güle dedi. Yanan bahçe lambasında arkadaşıma bakıyorum. Yol kesenlerle boğuşmuş gibi üst baş bitik. Hele beni hiç sorma. Yukarıdan aşağı sıvanmışım. Kırklanmadan, şartlanmadan temizlenecek gibi değilim. Mr. Harper'ın evini bulduk ya, sen ona bak. Bahçe kapısından girdik, sevinmeye kalmadı. Ben ayağımı bir tümseye çarpıp tökezlendim. 2 metre uzağa uzandım. Arkadaşımın sesi derinden geliyor. O bir çukura yuvarlanmış. Yaralı berili toparlandık, kapıyı bulduk. Şükür bunun zili var. Çaldık, ses yok. Bir daha çaldık, yine ses yok. Üçüncü çalışımızda yukarı pencereden bir ses geldi. Piçlerdir. Gene mahallenin piçleridir. Çalar, çalar, kaçarlar. Ver şu sopayı hanım. Bir kaçıyoruz ki oradan, kendimizi kurtuluş diye başka bir evin kapısına dar atıyoruz. Kim o? Aç. Kapının yanındaki pencere aralanıyor, lamba yanıyor. Perde bir burun sığacak kadar açılıyor. Bu perde deliğinden dişi mi erkek mi olduğu belirsiz bir burun görünüyor. Ne var? Hiç. Kapıyı ne çaldınız? Mr. Harper'ın evi burası mı? Önce perde kapanıyor, sonra pencere. İçeriden gelen sesi duyuyoruz. Delilerin zoruna bak. Artık başka ev kalmadı. Çeşmenin karşısındaki son eve giriyoruz. Burası 3 katlı bir ev. Zile basmadan, aman zildeki ismi okuyalım. Başımıza yine bir iş gelmesin diyorum. Ama rüzgardan ne kibrit yanıyor ne çakmak. Zilin birini çalıyoruz, kapının dış lambası yanıyor. Arkadaşım, bu kılıkta imkanı yok, içeri giremiyoruz diyor. Rafın tamamlanırken üst katın penceresi açılıyor. Çap, başımızdan aşağı bir su geçiyor. Aman! Amanımıza yukarıdan bir kadın cevap veriyor. Aa, orada adam mı vardı? Affedersiniz, iyi ki pis su değildi. Vallahi bulaşıkları yıkadım da çalkalama suydu, temizdir. Kimi istediniz? Mr. Harper'ın evini arıyoruz. Alttaki zili çalın. Alttaki zili çalıyoruz, beyaz örnekli bir kadın kapıyı açıyor. Mr. Harper'ın evi? Yes. Lütfen söyleyin, bu akşam gelemeyeceğimizi kendisine söylemeye geldik. Goodbye. Goodbye. Ben 3 ay Paris kaldırımı çiğneyip de İstanbul'a dönünce burada da yaşanır mı diyen züppelere kızarım. Ama 300 yıl önceki atalarıyla övünenlere de kızıyorum. İşte başımızdan geçenleri size olduğu gibi yazdım. Bana kim o diye sormayın. Kim olduğunu siz de çok iyi bilirsiniz. Nüfus kağıtları eskiyenler. Çocuklar bile bana abi derler. Öyle hoşuma gider ki. Oysa yaşıtlarıma amca, babalık, bey baba diye sesleniyorlar. 4 yıl önce albaylıktan emekliye ayrılmış bir sınıf arkadaşım sabahleyin bize gelmişti. Oturduğumuz daire kapısında merdiveni çıkan arkadaşımı bekliyordum. Basamakları dinlene dinlene çıkan arkadaşım aşağıdan seslendi. Siz eskiden 2. katta oturuyordunuz. Ne diye 3. kata çıktınız? Yo, biz eskiden beri hep 3. katta oturuyoruz. Çocuk mu kandırıyorsun? Ben gelip gittiğim evi bilmez miyim hiç? Eskiden 2. katta oturuyordunuz işte. Ne uygunsuz adam. Bana hangi katta oturduğumu öğretecek. Eve girer girmez, bu belediye de ne yaptığını bilmiyor dedi. Ne olmuş dedim. Daha ne olsun ya? Sizin eve gelen yolu ne diye yükseltmişler sanki? Başka işleri yok mu? Yokuşu çıkana kadar ter içinde kaldım. Ne yokuşu canım? Evet, eskiden birazcık yokuştu ama sonra belediye yolumuzu yaptı, şimdi dümdüz yol. Alay mı ediyorsun benimle? Katır bile çıkamaz o yokuş. Boşuna tartışmamak için sustum. Çaylarımızı içerken karısından yakındı. Karısı çok sinirli, çok geçimsiz, kavgacı, geveze olmuş. Az sonra bize yakın oturan bir arkadaşımıza gitmemizi önerdi. Gittik. Arkadaşımızın evinde bir başka eski arkadaşımızı daha bulduk. 4 arkadaş eski günlerden konuşmaya başladık. Evine gittiğimiz arkadaş birkaç gün önce çocukluğunun geçtiği mahalleye gittiğini söyledi. Eskiden dedi, bizim evin önünde kocaman bir çayırlık vardı. O kadar büyüktü ki. Ben orasını çok iyi bilirim. Ne olmuş o çayırlığa dedim. Küçültmüşler. Avuç içi kadar kalmış. Yazık. Yanılıyorsunuz dedim. Orada hiçbir değişiklik olmadı. Hep eskisi gibi. Küçülmüş efendim, ben bilmez miyim? Öbür arkadaş da geçenlerde Süleymaniye Camii'ne gittiğini, caminin avlusunun küçülttüklerini söyledi. Camiyi de küçültmüşler mi diye alay ettim. O bu sorumu da ciddiye alıp evet dedi. Camide de bir değişiklik var. Süleymaniye Camii eskiden daha büyüktü. Ev sahibi arkadaşımız bilmem dikkat ettiniz mi dedi. Beyazıt Kulesi'nin boyunu da kısaltmışlar galiba. Eskiden daha yüksekti Beyazıt Kulesi, değil mi? Yüksekti ya. Herhalde tamir ederken indirmiş olacaklar. Farkında mısınız? Boğazın 2 yakası da gittikçe daralıyor. Eskiden ne kadar genişti. Evet. Neydi bizim çocukluğumuzda Boğaziçi'nin genişliği? Vapurla karşıdan karşıya git git bitmez. Peki nasıl oldu da daraldı böyle? Herhalde doluyor beyim. Kıyılara toprak doğdukça boğaz da daralıyor. Siz ne diyorsunuz kuzum? Her şey küçüldü, ufaldı. Nerede bizim zamanımızdaki atlar? Neydi o atlar beyim? Deve kadardı, öyle değil mi? Şimdikileri at demeyi bin tanık gerekir. At değil eşek bunlar. Bizim zamanımızdaki eşekler de maşallah at kadardı. Şimdiki eşekler it kadar. Köpekler de kedi kadar küçüldü. Şimdikiler köpek mi? Kahvelerimizi içiyorduk. Arkadaşlardan biri kahvelerin de eski tadı kalmadı dedi. Nerede bizim zamanımızdaki kahveler? Örneğin bu evde kahve içilse eskiden 4 mahalle öteden kahvenin kokusu duyulurdu. O kahveler başkaydı canım. Konuşma dönüp dolaşıp gençlere geldi. Gençlerde ahlak, terbiye, nezaket, büyüklere saygı hiçbir şey kalmamıştı. Gençlerden en çok yakınan arkadaşımız küçük oğlum lisenin 10. sınıfında çaktığını, yine de derslerine çalışmadığını, hiçbir sorum duygusu taşımadığını anlatıp yazık, yazık dedi. Aklı fikri hep kızlarda, karılarda. Dayanamadım. Yahu dedim, sen kendi yaptıklarını unuttun mu? Ne yapmışım ben? Sen bütün sınıfları çaka çaka 2'şer yıl okumadın mı? Evet ama o zamanki dersler şimdiki gibi miydi birader? Bizim zamanımızda dersler çok zordu. Sonra da öyle hocalar vardı ki. Ahlak bozuldu, ahlak. Hani sen sizin mahallede evli bir kadının evinde yakalanmıştın da kadının kocası seni. Evet biz de yaptık ama usulü dairesinde yaptık kardeşim. Eski arkadaşlarımın konuşmalarından öyle sıkıldım ki bir işim olduğunu bahane edip ayrıldım onlardan. Bana çocukların bile hala neden ağabey dediklerini çok iyi anlıyorum. Nüfus kağıdıma göre genç sayılmam ama içim genç, içimin gençliği de dışıma vurmuş. Benim yaşıtlarımın hepsinin nüfus kağıtları eskimiş. Amcamın evinin önünden geçiyordum. Çoktan beri onları gördüğüm yok. Ziyaretlerine gitmiyorum diye de daralıyorlar. Nasıl olsa evlerin önünden geçiyorum. Bir uğrayayım da hatırlarını sorayım dedim. İki kızlarıyla oğullarını evlendirdikten sonra amcamla yengem koca evde yalnız kaldılar. Çok iyi anımsıyorum. Ben daha çocukken amcam of aman çok yoruldum diyecek olsa yengem hemen aman bey sanki 40 yaşında bir ihtiyarmışsın gibi konuşuyorsun derdi. Amcam 40'ına gelince azıcık öksürecek olsa yengen hemen aman bey derdi sanki 50'sinde bir ihtiyar gibisin. Amcam 50'sini aştı. Ne zaman ağrısından sızısından konuşacak olsa yengem yine o her zamanki edasıyla aman bey nedir o sanki 60'ında bir ihtiyar gibi demeye başladı. Amcam 60'ını buldu. Birazcık hastalansa da inleyecek olsa hemen yengem atılır. İlahi bey 70'inde ihtiyar değilsin ya. Amcam 70'ini geçti ama yengem ona bir türlü ihtiyarlığı konduramadı. Amcam of dizlerim aman diye bacaklarını olsa yengem aman bey 80'inde ihtiyarlar gibi inleme Allah aşkına der. Şimdi amcam 83 yaşında. Yengem nerelerdesin ayol diye beni karşıladı. Amcamın elini öptüm hatırını sordum. Öksürerek hiç dermanım yok yol yürüyemiyorum çabucak yoruluyorum dedi. Yengem hemen atıldı. Aman bey sanki 90'ında bir ihtiyarmışsın gibi konuşuyorsun. Bıktım nüfus kağıdı eskimiş insanlardan. Amcamın yanında pek az oturup çıktım evden. Oh, dünya varmış dışarıda. Yolda giderken şöyle düşünüyordum. Bir insan ikide bir, bizim zamanımızda diye söze başlayıp da, örneğin eskiden hamsilerin şimdiki palamut eriliğinde olduğunu söylerse, kendi gençliklerinde yaptıklarını unutup, gençlerde terbiye, ahlak, sorum duygusu kalmadığından yakınırsa, eski boyutların küçüldüğünü, artık eski alanların ufaldığını, yolların yokuşlaştığını, merdivenlerin dikleştiğini anlatırsa, bütün bunlardan sonra da yaşlılığı üstüne kondurmazsa, anlamalı ki o insanın nüfus kağıdı iyice eskimiştir. Çok şükür ben böylelerinden değilim. Çocuklar bile bana hala abi der. İşte bunları düşünürken dik yokuşu da uçar gibi çıkıyordum. Evet sert adımlarla dik göğüsle uçar gibi. Yokuşlar vız gelir vız. Bana çocuklar bile hala abi diyorlarsa boşuna mı? Gözüm gönlüm taze benim. Durağa gelmiştim. Önümde duran otobüsün kapısı açıldı. Basamağı bile basmadan otobüsün içine sıçradım. Otobüse girince de şöyle bir silkindim. Omuzlarımı geri alıp göğsümü çıkardım. Otobüste tıklım tıklım dolu, itiş kakış. Arkamdan itile itile otobüsün ta önüne şoförün yanına kadar sürüklendim. Yüzüm otobüsün içine çevrikti. Az ötemdeki koltukta bir kız oturuyor. Ama ne kız, ne kız. Ne yalan söyleyeyim ben genç ve güzel kızları seyretmeye doyamam. Çünkü içim genç, gönlüm taze. Kızın kumral saçları öyle gür ki, iri parlak gözlerinden lacivert kıvılcımlar saçılıyor. Bahse girerim ki bu kız bir üniversitelidir. Gözüm kızın üstünde ama kız da bana ilgisiz değil, o da bana bakıyor. Bakar tabii. Ben yaşımı hiç göstermem, 50 yaşımda olduğuma kimse inanmaz. Beni tanımayanlar 35'inde var mısınız diye sorarlar. Kumral kız da olsun olsun ancak 23'ünde. Amanın kız gülümsüyor da Kime gülümsüyor bu kız? Elbette bana. Benim arkamda başka hiç kimse yok ki. Dönüp baktım, başka kimse yok. Bana gülümsüyor kız. Cevapsız bırakmak ayıp. Ben de kıza gülümsemeye başladım. Karşılıklı gülümsüyoruz. Ay, işaret mi ediyor ne? Evet, işaret ediyor. Ama ne demek istediğini anlayamıyorum. Başını sallayıp göz kırpıyor. Galiba beni çağırıyor. Evet, çağırıyor. Sıyın sıyın kalabalığı yararak güzel kızın yanına sokuldum. Tam yanına gelince yine güzel yüzünde o güzel gülümseyişiyle kız oturduğu koltuktan ayağa kalktı. Buyurun bey amca, oturun dedi. Ne söylüyor bu kız? Yanlış mı duyuyorum? Gerçekten anlamamıştım ne dediğini. Efendim diye sordum. Buyurun oturun bey amca diye tekrarladı. O böyle söylerken ben daha önceden gülümsemekte olduğumdan birden suratımı da asamadım. O gülümseyiş suratımda bir sırıtış olarak donup kaldı. Ağır işittiğimi sanarak kız ağzını kulağıma yanaştırıp daha yüksek sesle "Bey amca buyurun oturun" dedi. Otobüstekiler kızın sesini duyunca dönüp bize baktılar. Birden sünepeleştim. "Teşekkür ederim, siz oturunuz" dedim. Kız "Rica ederim bey amca" dedi. "Siz bu yaşınızda ayakta dururken ben nasıl oturabilirim?" Biletçi "Ben burada ineceğim" diye bağırdım. Kalabalığın arasından arka kapıya doğru yürüdüm, ilk durakta da indim otobüsten. Ters yüzü döndüm eve. Bizim evin yolu da dimdik yokuş. Bir oğlan bir kızın koluna girmiş, yolda herkesin gözünün önünde fısıldaşıp duruyorlar. Bu gençlerde de hiç ahlak, terbiye, utanma kalmamış. Ne ayıp be. Bizim zamanımızda hiç böyle şeyler yoktu. Yol üstündeki at kestanesi ağaçlarına baktım. Baktım da şaştım. Bunlar ne biçim ağaç? Eskiden bizim zamanımızda bir at kestaneleri vardı. Her bir ağaç minare boyu yüksekliğindeydi. Bizim evin merdivenleri de öyledik ki. Yok yok, üçüncü katta oturulmaz. Hemen düz ayak bir ev bulup taşınmalıyız. Eve girince uzandım koltuğa. Aman of, öyle yoruldum ki. Karım, aman bey dedi. Sanki 60'ında bir ihtiyarmışsın gibi inleyip durma öyle. Ey gidi hey, nerede bizim zamanımızın 60'ı, nerede şimdiki 60'lar? Şimdiki 60'larda bile terbiye, nezaket diye bir şey kalmamış. 20. ayrım sonu. Sayfa 277.